Merhaba sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
Ekrem
merhabalar.
Bey. Merhabalar. Bugün biraz postadan konuşacağız. Hem dünya için hem Türkiye için öneminden, ne zaman kurulduğundan ve bugüne nasıl ulaştığından. Ama tabii haberleşmenin, hani biz postadan, bir teşkilattan bahsediyor olsak da, haberleşme dediğimiz belki tarihini
İnsanlık
belirleyemeyeceğimiz
kadar,
kadar
eski,
eskiye giden bir olaydan bahsediyoruz.
İnsanlar yalnız başına yaşamak üzere yaratılmamışlar. Yani bunlar tek başına yaşasaydı insan, bir başkasıyla konuşmaya, haberleşmeye, yazmaya, çizmeye, iletişim kurmaya, şimdiki moda tabiriyle, ihtiyacı olmazdı.
Kendisine bile
ama
not bırakmaya ihtiyacı olurdu belki. Ne dersiniz?
Belki, yani kendisinden sonrakiler için. Ama insan böyle bir varlık değil. Çevresindekilerle devamlı irtibat halinde, münasebet halinde. Bu da tabii zaman içinde mesafeler uzaklaştığı zaman birbirleriyle haberleşme ihtiyacını doğurmuş. Tabii sadece insanların birbirleriyle haberleşmesi değil, bir haberin bir yere ulaştırılması da bu işin içinde. En başta tabii emniyet mülahazası var. Ve insanlar çok öteden beri çeşitli vesilelerle birbirleriyle haberleşmişler. Mesela filmlerden de çok kişi hatırlar. Ateş yakarak haberleşme bunlardan bir tanesidir.
Güvercinler.
Birbirine belli aralıklarla yapılmış olan kaleler veya bu iş için yapılmış olan kulelerde ateş yakılarak ve bu ateş belli şekilde dumanı havaya püskürtülerek karşı tarafta, onun görme menzilindeki kuleye haber, o da böylece çok uzak mesafelere haber götürebiliyor. Eski Türklerde, Çin'de bu çok yaygındı ve bütün dünyada da tatbik edilmiştir. Posta güvercinleri, evet, bu hayvanı bu işe alıştırıyorsunuz. Ondan sonra ayağına mesaj bağlıyorsunuz ve bu sizin gitmesini istediğiniz yere bu mesajı götürüyor. Tabi burada bu hayvanın ölmesi, öldürülmesi veya mesajın naehil ellere geçme ihtimali de var. Ama başka çare yok. Posta güvercinleri yakın zamana kadar pek çok memlekette bir haberleşme vasıtası olarak kullanılmıştır. Ama tabi her işin bir kaidesi var. O kaidede bir yerden bir yere mesajların, haberlerin bir vazifeli tarafından götürülmesi olmuştur. Bunun için çok eski zamanlardan beri hususi vazifeliler olduğu gibi, herhangi bir sebeple bir yerden bir yere giden kimse de bu işi gönüllü olarak veya ücreti mukabilinde üstlenmiştir. Mesela diyelim ki bir yolcu bir yerden bir yere gidecek. O gitmeden önce gideceği yere haber yollamak isteyenler onunla mesajlarını, mektuplarını, emanetlerini ona tevdi etmişler. Bu bazen gönüllü, bazen de ücretli bir iş olmuş ve bugünkü kuryelerin ve kargoların esasını aslında bu yolcular, seyyahlar başlatır. Ticaret için bir yere gidenler de aynı şekilde kendilerine emanet eden yükleri, emanetleri, haberleri gittiği yere götürürlerdi. Bunun karşılığında da para alırlardı. Cüzi bir para alırlardı. Parayı gönderen öderdi. Çünkü gidecek yolcu, alıcı öderdi. Çünkü varır mı varmaz mı belli değil. Onun için bu emanetin, haberin gidene ulaşması mühimdi. Onun için ücretin büyük bir kısmını alıcı, çok cüzi bir kısmını gönderici öderdi. Şimdikinin tam tersi bir tatbikat vardı. Ondan sonra gelelim bizim coğrafyamıza. Halife Muaviye devrinden itibaren İslam İmparatorluğu'nda düzenli posta teşkilatı kurulmuş. Berit derler Arapça. Divanül Berit var, posta teşkilatı. Bu teşkilat biraz evvel anlattığım çeşitli vasıtalarla, gerek kuleler arasındaki menzilhaneler vasıtasıyla Arap İmparatorluğu'nun bir ucundan bir ucuna çok kolay haber götürür olmuşlar. Mesela o zaman Halife Muaviye zamanındaki İslam İmparatorluğu'nun en parlak zamanıdır. Sınırların bir ucu Atlas Okyanusu'ndadır. İspanya kısmen fethedilmiştir. Sonra tamamı fethedilecektir. Öte taraftan Şark sınırları Çin içlerine uzanmaktadır. Şimalde, kuzeydeki sınırlar bir taraftan Kafkasya, Dağıstan'a kadar uzanmaktadır. Bir taraftan Anadolu'nun ortalarına kadar gelmektedir. Cenub'da ise Afrika içlerine kadar uzanan çok geniş bir imparatorluktan bahsediyoruz. Bir ilk çağ, orta çağ imparatorluğu. Bu devirde tabii ki haberleşme fevkalade zor, nakliye fevkalade zor. Fakat bir imparatorluğu, bir gücü elinizde tutmanız için de en mühim şey haberleşmedir. Yani haber en kısa zamanda size ulaşacak ve bütün haberler size ulaşacak ki siz idareci olarak bir tedbir alabilirsiniz. Bugün de şirketlerde en mühim şey şirkete dair ve şirketin alakadar olduğu dış dünyaya dair haberlerin yönetici ve karar verici mekanizmasında olanlara en çabuk ve doğru şekilde ulaşmasıdır. Eğer bir şirkette veya bir müessesede bu sistem kurulmamışsa, yani karar verme mekanizmasında olan kimseler zamanında bilgilendirilmiyorsa, haberdar olamıyorlarsa, o takdirde o şirket, o müessese çökmeye mahkumdur. Eski hükümdarları anlatırlar. Mesela Kral 3. George böyleydi. Ülkesindeki herkes hakkında malumat sahibiydi. İşte filancanın filan görümcesinin kaynıyla o evlidir, o onun kızıydı, onun kızı hastaydı, oğlu filanca yerde okuyordu. Şöyle bir para problemleri vardı. Bunlar tabii insanlara hükmetmeyi, onları elinde tutmayı temin ediyor. Bugün bile bu böyledir. Sultan Abdülhamit için de bu anlatılıyor biliyorsunuz. Haber alma mühim. Tabii bu işin istihbarat kısmı. Ama insanlar arasındaki haberleşme de aynı şekilde ehemmiyetli. Halife Muaviye'nin kurmuş olduğu bu posta teşkilatı bir konaklık, yani yaklaşık 30 kilometrelik yerlere menzilhaneler yapmak suretiyle başlamıştır. Hanlar. Orada atlar var, bir kişi orada bulunuyor, yiyecek var yanında. Yolcular orada bir geceliyorlar ama esas mesele de haber alma. Haberi bir yerden bir yere götüren orada mola veriyor, gerekirse atını değiştiriyor. Bu bir ihtiyaç. Bu sistemi Abbasiler, Abbasilerden sonra Selçuklular, Selçuklulardan sonra da Osmanlılar devralmışlar. Bunlara menzilhaneler diyoruz. Bu menzilhaneler ya vakıftır ya devlet tarafından yaptırılmıştır. Burada dediğim gibi bir hancı bulunur. Kervansaray olarak da bunu düşünebilirsiniz. Bugün kervansaray olarak deniyor ama onların hepsi aslında menzilhanedir. Yaklaşık 30 kilometre, 40 kilometre araya yapılır bunlar ana yollar üzerinde. Şimdi yolcu bir günlük yol yaklaşık 30-40 kilometredir. Akşam oldu mu insanlar bir yerde dinlenmek ihtiyacı hissederler. Hı hı. Hem emniyet sebebiyle hem istirahat sebebiyle ve bu menzilhanelerde gecelerler. Bunların vakıf olanları ücretsizdir. Devlete ait olanları da çok az bir ücretle yolcuları ağırlarlar. Burada yolcular yemek yerler, atları yemlenir, dinlenirler,
uyurlar.
Ertesi günü yollarına devam ederler.
Güvenli yerler.
Emniyet tabii kale gibi kapalıdır etrafı. Kolay kolay buraya kimse saldıramaz. Askerler var, nöbetçiler var. Yani korunaklı bir yerdir olabildiği kadar. Zamanla buralarda dükkanlar, yolcuların alışveriş yapabileceği çarşılar, lokanta bilmem ne teşekkül etmiş. Ve küçük küçük kasabalar, şehirler bu menzilhanelerde kurulmuştur. Anadolu şehirlerinin pek çoğu aslında bir menzilhanedir. Menzilhanenin zamanla şehre dönüşmüş halidir. Kale içinde sıkışmıştır. Daha sonra kale dışına evler yapılmıştır ve bir kasaba teşekkül etmiştir. Bu sistemi Osmanlılar hassasiyet ve dikkatle muhafaza etmişler. Selçuklulardan aldıkları bu mirası ve böylece geniş imparatorluğun bir ucundan bu ucuna haber ulaştırmak mümkün olmuştur. Kim götürüyor bu haberleri? Adına Tatar dediğimiz, ya posta Tatarı dediğimiz vazifeliler var. Niye Tatar bunlar?
Evet, milleti mi karşılıyor?
İlk zamanlar bunlar hep Tatarlardandı. Hı. Tatarlar ufak tefek, zayıf bir topluluk ve aynı zamanda çok iyi at biniyor. İlk zamanlar bu vazifeler hep onlara verilmiş. Biliyorsunuz ata binen kimsenin hızlı gitmesi için zayıf ve çevik olmasının çok ehemmiyeti
atın
var.
Atın yükünü azaltmak
atın
lazım.
Atın yükünü azaltıyor. Zamanla bu milletten olmayanlardan da bu vazifeye girenler olmuş. Onlara da posta Tatarı denmiş. Şimdi bu posta Tatarları geçmiş zamanların en enteresan, en egzantrik şahsiyetlerindendir. Bunların bir kısmı devlet memurudur. Bir kısmı paşaların, beylerin yanında onların mahiyetindedir. Vazife yaparlar. Bir yerden bir yere haber gidecek. Posta Tatarı'na haber verilir. Hı hı. Posta Tatarı'nın çantası var. Kendi zaruri eşyalarını koyduğu eşyası var. Atına atlar ve gideceği yere hiç durmadan atın üzerinde uyuyarak, atın üzerinde yemek yiyerek, atın üzerinde namaz kılarak bu haberi ulaştırır. Acil bir haberse. Eğer acil bir haber değilse normal bir yolcu gibi menzilhanelerde dinlenir. Acil haberse atını menzilhanelerde değiştirir. Hatta öyle anlatırlar ki uzaktan toz duman içinde posta tatarının geldiğini gören menzilci hemen atı çıkarır. Devletin atları var orada. Beylik atlar derler onlara. Hmm. Miri at. Atı çıkarır. Tatar hiç oyalanmadan o atın üzerinden, bu kovboy filmlerinde olduğu gibi öbür atın üzerinden atlar. Ve yoluna devam eder. Çünkü öyle haberler vardır ki anında ulaşması lazım. 12 günde İstanbul'dan Şam'a, 14 günde Bağdat'a, 15-16 günde Yemen'e haber ulaştırıldığını biz biliyoruz ki bu akıl alacak bir şey değildir. Mesela buradan Edirne, İstanbul'dan 200-300 kilometredir. 2 günde haber götürürlerdi posta Tatarları. Bu aklın tasavvuru üzerinde bir şeydir. İşte bu anlattığım şekilde oluyor. Hatta hikaye vardır. Tatar ağası gelmiş ama at kalmamış orada. Ya hastalanmış ya azalmış. At, Tatar gelince birden şaşırmış. Nerede at gibisinden? Yaya kaldın Tatar ağası demişler. Şimdi bizde de beklediği şeyi bulamayınca şaşırıp kalanlara yaya kaldın Tatar ağası demek adet olmuştur. Bu bile oradan kalma bir adettir.
Bir deyime yol açmış.
Yol açmıştır. Bu Tatarlar sadece devletin veya yanında çalıştığı paşa, bey, kimse onun verdiği mesajı götürmekle kalmaz. Gitmeden önce sivil şahıslardan da mesajlar ve paketler toplar.
Ek iş.
Ek iş olarak evet. Ve bunlardan bahşiş alır. Gönderenden ve alıcıdan. Gönderen ücretini verirse bahşişini alıcı verir veya tersi. Gönderen artık bu şeye göre, gönderenin şahsiyetine, tanınmışlığına göre götürür. Parayı karşı taraftan alır. Bu Tatar ağaları meşin çantaları vardır. Kilitli. Bunda bu mesajları taşırlar. Ve de Osmanlı tarihinde bir Tatar ağasının böyle vazifesini yerine getiremediği, eksik kaldığı hadise vaki değildir. İşini en iyi yapan vazifelilerden bir tanesidir. Daha önceki programlarda da söylemiştik. Günümüzde en iyi çalışan müesseselerden birisi itfaiye ise diğeri postadır. Hakikaten posta teşkilatı her zaman can damarı olmuştur yani o imparatorluğun ve hakikaten öyledir. Kan akmazsa damarlarda hayatiyeti kalmaz. Ve bu posta Tatarları her zaman meşhur, övülen bir hizmet icra etmişlerdir. Halk arasında çok tanınan, bilinen insanlardır. Evliya Çelebi bizim meşhur bir posta Tatarıdır.
Öyle
Melek
mi?
Ahmet Paşa'nın yanında evet haber götüren Tatarlardan birisi olarak vazife, çeşitli vazifeleri var. Sarayda nedimlikten tutun da bir tanesi de bu posta Tatarları.
Ama sonra herhalde
tabii o bir vara bu vazifesini yaptı. Posta Tatarlarının içinde serveti saman sahibi olanlar da vardır. Hem bu taşıdığı mesajlardan aldığı paralar hem de bazen emanetin paranın yerine ulaştırılamadığı, gittiği adamı bulamadığı, döndüğünde de sahibini bulamadığı zaman bu onun oluyor. Evet, ona kalıyor. Ona kalıyor. O sebeple Tatarlar içinde ki Evliya Çelebi de bunlardan biridir ama Evliya Çelebi'nin zenginliği biraz da ganimetlerden geliyor. O çünkü seferlere de katıldığı için çok zengin Evliya Çelebi. Hiç de ailesi yoktu. Yani miras akrabalarına kaldı ve bir kısmı
ama hükümeti. Ailesi açısından hani geldiği aile açısından
bilinen bir aile. Ahmet Yesevi'nin soyundan geliyor. Fakat kendisi hiç evlenmedi ve çoluk çocuğu olmadı ama akrabaları vardı. Şimdi posta Tatarlarını yabancı seyyahlar çok enteresan birer figür olarak anlatırlar kitaplarında. Bunların kendilerine mahsus kıyafetleri vardır. Koyu mavi bir şal var. Kısa şal var ama atabilmeyi kolaylaştıracak.
Ayağına dolanmayacak şekilde.
Ayağında tozluklar, rahatça at sürebilecek veya çizmeler rahat at sürüyor. Üzerlerinde kısa ceket, üzeri nakışlı, mavi. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun üniformalarını ve kıyafetlerini anlatan kitaplarda hep Tatar ağası zaten. Bu mavi kısa.
Folklorik kıyafetler gibi kıyafet. Şimdi evet. Düşünüyoruz.
Ama işte bu aynı zaman başında kalpak. Çünkü gittiği yere göre. Aynı zamanda soğuk memleketlerde veya soğuk havadaki seyahati sebebiyle sırtında gocuğu, kaftanı bunlar hepsi atında hazırdır. Çalak bir ata biner. Rahatça her türlü yani atların da çeşitleri var. Yük atı başkadır malumunuz. Sürücü yarış atı başkadır. Bu tür binici atları başkadır. Bu işe yani zorlu seyahatlere uygun atları biner ama tabii atı çatlatarak da gitmez. Atın çatlaması makbul değil. Menzilhanelerde değiştirmek suretiyle ama hususi atları vardır. Bunları bir anlatıyor mesela yabancı seyyahlar. Diyor ki siz giderken diyor azametli bir hükümdar, bir dük gibi, bir prens gibidir diyor kıyafeti diyor. Pırıl pırıl mavi. Çuhadan sırtında gocuğu kalpağı diyor. İhtişamlı atı da öyle zaten. İhtişamlı bir manzara. Siz onu bir de döndüğü zaman görün. Onu annesi bile tanıyamaz diyor. Saçı sakalı uzamış. Üzerinde yorgunluğun hasat ettiği bir çökkünlük gözlerinde. Toz toprak içinde. Kıyafeti perişan. Çamur, balçık her tarafı. Döndüğünde bazen yüzü başı yırtılmış. Nerelere atlıyor. Çünkü kısa yollardan gidiyor. Yolları da çok iyi biliyor. Tanıyamaz diyor. Bu posta Tatarları senelerce yani Tanzimat devrine kadar bu vazifeyi hakkıyla ifa etmişlerdir. Bazı yerlerde posta Tatarlarının yanına askerler de katılır. Yani emniyetsiz mıntıkalarda
taşıdığı haberin değerine göre
yanına bir asker oradaki mülki amir tarafından belli. Çünkü derbentler vardır, boğazlar, eşkıyaların bulunduğu. Onlar postatatları falan dinlemezler. Hoş, o mesaj onlar için önemli değildir ama onlar postatatanın yanında başka şeyler olduğunu düşünürler. Hı-hı. Hiçbir şey olmazsa postatatanın elbisesini atına tamah ederler. Bu sebeple postatatarları eski tabirle mehuf, korkunç yollarda, ki ekserisi derbentlerdir yani boğazlardır, buralarda asker terfik edilir. Yanına asker katılır mahalli mülki amirler tarafından, ki bu tanzimattan sonra da posta taşımacılığında belli yerlerde zaptiye refakatinde postanın bir yerden bir yere intikal ettirdiğini biliyoruz. Çünkü posta aynı zamanda artık para da taşımaktadır. Banka şubeleri arasında para taşımaktadır. Tüccara para taşımaktadır. Şimdiki kadar bankacılık muamelelerinin çok inkişaf etmediği bir devirden bahsediyoruz. O sebeple posta tatarı aynı zamanda para taşıdığı için de yanında bir jandarma alayı bulunmaktadır. Ve böylece Tanzimat devrine kadar gelinmiştir. Tanzimat devrinden sonra artık Sultan Mahmut'tan itibaren Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı bir şekilde ıslahata tabi tutulduğunu biliyoruz. Maziye ait bazı müesseseler aynen muhafaza edilmiş ama pek çoğu zamana uydurulmuş, bazıları kaldırılmış ve zamanın icabı bazı müesseseler tekrar kabul edilmiştir. Posta tatarları aynen muhafaza edilmekle beraber bir posta teşkilatı kurulmuştur ve bu posta teşkilatına bağlanmıştır Tatarlar. Eskiden doğrudan hükümete veya vezirlere, valilere bağlıyken posta tatarları, yani bir nevi yarı müstakil memurların maiyetindeyken, artık bir posta nezareti vardır. Bu posta nezaretine bağlı olarak vazife yapmaktadırlar. Hem resmi taşımacılık hem sivil taşımacılık yapmaktadırlar. Aynı kişiler bu iki işi yaptığı gibi bazı vaziyetlerde ayrı ayrı, yani resmi posta tatarları, sivil posta tatarları olarak da vazife yaptıklarını görüyoruz.
Belli bir menzile kadar bir kişi gidip sonra belki emaneti alıp başka bir menzile,
artık
başka bir kişi.
Artık tanzimattan sonra bu sistem kurulmuştur. Yani bir posta tatarına emanet verip de al sen bunu götür, telgrafın yaygınlaşana kadar Yemen'e götür, artık kalmamıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da tatbik edilen bir usul şöyledir. Posta teşkilatı kurulduktan sonra bir yere gidecek posta toplanıyor bir vilayete. O vilayete en yakın liman veya istasyona bu postalar gidiyor. Şimdi o liman ve istasyon merkezi o postanın gittiği şehirlerden biridir. Ama onun bağlı olduğu, ona bağlı olan kazalar, köyler, hatta eskiden vilayet birinde istasyon ve liman yoksa yakın sancaklara posta buradan dağıtılıyor. Yani bir temerküz noktası tespit ediliyor. Bütün posta oraya gönderiliyor. Oradan başka, buraya nasıl geliyor? Gemiyle. Trenle, artık tren var Osmanlı İmparatorluğu'nda, gemi var. Tanzimat'tan sonrası için Sultan Mecid, Sultan Aziz devri, Sultan Hamit devrini anlatıyorum. Ondan sonra nasıl gidecek? Yine posta tatarları, postacılar, posta müvezzileri bu vazifeyi yapıyorlar. Bunlara bu postalar ayrılıyor orada. Bu şuraya gidecek, bu buraya gidecek toplu halde. Onlar bunu orada devralıyorlar ve o merkeze götürüyorlar. Oradan da tekrar müvezziler alıp, İşte 5-6 tanesini köye bir müvezzi, 5-6 köye bir müvezzi bu postayı dağıtıyorlar. Sistem bu şekilde kurulmuştur. Ve bu posta tatarları artık devletten maaş almaktadırlar. Çünkü posta artık bir devlet işi haline gelmiştir. Ama sistem böyle yürüyor. Mesela iki kaza düşünün. Arası diyelim ki 50-60 kilometre. Bir tanesinde istasyon veya liman var, diğerinde yok. Şimdi bu kazaya gidecek olan postalar bu liman veya istasyon olan kazaya geliyor. Posta tatarı bunu alıyor, yarı yola kadar götürüyor. Diğer kazadan da bir posta tatarı geliyor, yarı yolda o postaları devralıyor. Bazen kısa mesafe ise posta tatarı buraya kadar getiriyor. Hatta anlatırlar, bir posta tatarı yavaş yavaş gidermiş de postayı götüreceği kasabaya yaklaştığı zaman atı mahmuzlarmış. Yani ben çok hızlı getirdim imajı vermek için.
Dostlar alışverişte görsün.
Dostlar alışverişte görsün. Bu sistem yakın zamana kadar devam etmiştir. Yani Cumhuriyet'in ilk devrinde de posta bu şekilde dağıtılıyordu. Yine resmi maaşlı posta tatarlarının yanında bir de devletin ihale ettiği posta hizmetleri var. Bu da şöyle oluyor. Şimdi yeterli posta tatarı yoksa, ki yok. Son zamanlarda artık posta işleri inkişaf etmiştir. Pulun bulunmasıyla posta hizmetleri artmıştır. O meyanda posta hizmetleri de artmıştır. Peki yeterli postacı, posta tatarı olduğu zaman, olmadığı zaman ne yapılıyor? Onun da bir metodunu bulmuşlar eskiler. Bir usulünü bulmuşlar. O usulde bunu ihaleye çıkartmak. Sivil şahıslar müracaat ediyorlar. Filanca yerin postasını filanca yere götürmek üzere ihaleye giriyorlar. Bunlar para karşılığında...
Belli bir dönem için mi yoksa her sefer için mi?
Yıllık ihaleye giriyorlar. Mesela diyelim ki haftada iki kere posta geliyorsa, posta treni. Haftada iki kere trenden postayı alıyor ve gideceği yere kadar o postayı götürüyor. Vazifesi budur.
Kısa bir araya gidelim, tekrar devam ederiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Posta teşkilatını konuşuyoruz. Aslında dünyada da seyri çok farklı değil herhalde. Buna paralel olarak ilerlemiş dünyada da çok değişik bir durum söz konusu değil. Özellikle pulun bulunmasından sonra artık posta ile ilgili başka bir dünyaya kapı açıyoruz. Bir taraftan bu pullar, bunların tasarımı, bunların döneme dair taşıdığı semboller, bunları biriktirenler ve buradan bir gelir elde edenler. Diğer taraftan bu mektubun yolunu gözleyenler.
Evet. Şimdi pulun bulunması 1848 tarihidir. İngiltere'de ilk pul basılmıştır. Dünyanın en kıymetli pullarından da bir tanesidir. Üzerinde Kraliçe Victoria'nın resmi var. Fakat en kıymetli pul bu değildir. En kıymetli pul Mauritius Adası var. Madagaskar'ın doğusunda İngiliz müstemlekesidir. Mauritius Adası'nda basılmış bir puldur. Sebebi pulların kıymeti nadirliklerine göredir. Bu puldan dünyada iki tane vardı. Madame Hint adında bir İngiliz pul meraklısı kadın bu iki pulu yıllarca aradı ve iki pulu buldu. Bunlardan bir tanesini bir kalabalık basın toplantısında yaktı. Yakınca öbür pul dünyanın en kıymetli, yani milyon sterlinlerle ölçülen bir kıymete erdi. Fakat bu pullar yine dünyanın en kıymetli serileri olarak gündemde ve Osmanlı Devleti'nde de çok az bir zaman sonra 1863 senesinde Sultan Abdülaziz devrinde ilk posta pulu basılmıştır. Posta pulunun enteresan bir hikayesi var. Daha önce de anlattığımız gibi eskiden posta teşkilatı, İngiltere'den bahsediyorum. Siz mektubu yazıyorsunuz, posta teşkilatına veriyorsunuz. Posta teşkilatı sizden bunu kabul ediyor. Gönderdiğiniz şahsa ulaştırıyor. Gönderdiğiniz şahıs belli bir ücret ödeyerek, ki bu da az bir ücret değil, mektubu alabiliyor. Posta işi böyle yürüyor. Bir gün Sir Rowland Hill bir işi sebebiyle bir kasabaya gidiyor. İngiltere'nin kuzeyinde bir kasabaya. Orada bir parkta otururken parkın yanındaki eve postacı geliyor. Postacı ile ev sahibi arasındaki diyaloğa şahit oluyor. Postacı ev sahibi genç kıza postayı veriyor. Genç kız kabul edemeyeceğim diyor. İade ediyor mektubu. Alıyor eline ve iade
parası
ediyor.
Olmadığı için, parası kabul olmadığı için.
Sir Rowland hemen müdahale ediyor. Hanımefendi alın mektubu, ben parasını vereceğim diyor. Üzülüyor yani, insanın parasızlık sebebiyle. Hayır diyor kadın, kesinlikle olmaz diyor. Mektubu veriyor, kapıyı kapatıyor. Postacı geri dönüyor. Sir Rowland Hill çok merak ediyor, kadın niçin bunu böyle yaptı diyor. Özür dilemek için tekrar kapıyı çalıyor. Kız açıyor. Beyefendi diyor, çok özür dilerim size diyor. Parasını ödeseniz bile diyor bir şey ifade etmeyecekti. Çünkü mektubun içi boş diyor. Onu bana Londra'daki nişanlım yazıyor. Param olmadığını bildiği için boş kağıda mektup koyar, gönderir. Üzerine bir işaret koyar. İşte çarpı koyarsa iyiyim. Şöyle koyarsa şuyurum, ben zarfa bakarım.
Ne demek istediğini
anlarım. Geri yoksa almamın içi boş kağıt vardı diyor içinde zaten. Paramız yok, biz diyor mektup alamam ben diyor.
İletişim
yani.
Kurmanın yolunu bulmuşlar ama.
Sir Rowland Hill zaten parlamento azası, dönüşünde bir kanun teklifi veriyor. Diyor ki bundan sonra posta ücretlerini gönderen ödesin.
Çünkü orada oraya götürene kadar bir emek var. Emek, kabul edilmediğinde.
Böyle bir hilekarlık var. Bir de insanlar istifade edemiyor bundan, pahalı çünkü. Ve ücreti de düşük olsun. Bir peni. Hemen itiraz ediyorlar. Biz diyorlar bu kadara götürüyoruz, yine zarar ediyoruz. Posta ücreti hizmeti bir nevi amme hizmetidir. Siz bir peni bakın diyor sürümden kazanacaksınız. Ve hakikaten ilk sene posta dairesi zarar ediyor. Fakat ikinci seneden itibaren kâra geçiyor. Çünkü o kadar çok insan artık pul yapıştırıp mektup göndermeye başlıyor ki bu posta hizmetlerinde bir dönüm noktasıdır. 1848 tarihi pulun bulunmasıyla posta gönderilerinin adedi katlanarak artmıştır ve böylece yıllarca devam etmiştir. Bu tabii muazzam bir inkılaptır. Yani bir yerden bir yere haberleşmenin devlet tekeliyle, onun tekeffülüyle, yani kefaletiyle taşınması ve çok ucuza.
Ama denetimiyle değil, değil mi bu noktada?
Hayır.
Denetim yok.
İngiltere gibi yerde denetim olmaz ama tabii Rusya gibi memleketlerde elbette ki gönderilen mektuplar tek tek değilse bile en azından şüphelenilenler kontrol edilir. Çünkü o totaliter ve otoriter rejimler insanlar arasında haberleşmeyi istemezler. Mesela gazeteye pek sıcak bakmazlar. Yani gazeteciliğe. Veya kendileri gazeteciliği kontrol altında tutmak isterler. Haberleşmeyi sevmezler. Çünkü pek çok gizli haber, hükümetin istemediği haberler bu vesileyle yayılabilir. Bunu kendilerince devlet emniyetine, daha doğrusu kendi güçlerinin devamına münafi addederler. Sanattan hoşlanmazlar. Bunun için sanatçıları kontrol altında tutarlar ve akıllı otoriterler, hatta bu sanatçılardan, romancılardan kendileri istifade etmeye çalışırlar. Onlara bir takım maddi destekler ve tehditler yoluyla kendileri onlardan istifade, Rusya'yı buna misal verebiliriz. O sebeple tabii ki demokratik olmayan memleketler posta hizmetlerinden pek memnun değiller. Ama bir suyu da durdurmanız, akan suyu da mümkün değil. İngiltere buna geçmiş, arkasından Fransa ve ondan sonra Avrupa'da yayılmıştır. Bu posta hizmetleri ne kadar sağlıklıdır, ne kadar çabuk varıyor, o ayrı bir mesele. Ne kadar mektup zamanında yerinde, ayrı bir mesele. Çok ciddi yerlerde, İngiltere gibi belki bu tamam, ama mesela lakayt bir yerde postacıların veya posta memurlarının bunları çöpe atmadıkları ne malum. Geçenlerde de böyle bir postacının yıllarca mektupları dağıtmayıp bir depoda, o da imha da etmemiş, bir depoda biriktirdiği ortaya çıktı. Adama ceza verdiler, mektuplar ulaştırıldı falan, ama bunlar istisnaidir. Çünkü öteden beri bir posta geleneği vardır. Eski tarihlerde bir meslek erbabı o mesleği hem para kazanmak, maişetini kazanmak, hem zevk almak, hem de bir nevi ibadet olarak yapardı. Mesleğini en iyi yapmak o insan için bir şeref, haysiyet meselesiydi. Nasıl karısında, kızında, çoluk çocuğunda, üstünde, başındaki bir zayıflık, bir kötülük o insanın şerefini zedelerse, mesleki bir hatası da o kişinin şerefini zedelerdi. Tarih boyu pek çok sanat erbabının haysiyeti çok mühimdir. Bunun için loncalar kurulmuş, meslek odaları kurulmuştur. Kim ne derse desin, elbette ki yanlış örnekler vardır, ama umumiyette esnaflar belli bir haysiyeti muhafaza etmişlerdir.
Bu aynı zamanda bir standart getirmiştir yapılan
böylece
işi.
Böylece bir standart gelmiştir yapılan işlerde. Bir gelenek teşekkül etmiştir. Şimdi posta teşkilatında da çok eski devirlere giden bir gelenek olduğu için postacılar da yine aynı şekilde postayı zamanında ulaştırmayı bir şeref, bir haysiyet vesilesi yapmışlardır. Bir de empati tabii. Aynı şey kendileri için de cari. Çok bekledikleri bir mektup kendilerine ulaşmasa ne kadar elem çekerler. Ben hatırlıyorum, benim çocukluğumda Anadolu'nun belli yerlerine böyle posta müvezzileri vardı. Atlı evinden çıkar, bir hafta dolaşır kar, kış, yağmur demeden ve köylere bu mektupları götürürdü. Ve çok severek ve bunu bir muazzam bir iş olarak görerek yaparlardı. Şimdi bu posta pulunun bulunması, dedim, bütün dünyada posta hizmetlerini arttırdı. Bizde de öyle. Fakat postanın dağıtılması yine klasik usullerde oluyor. Biraz evvel anlattığım gibi devlete bağlı posta tatarları artık posta teşkilatına bağlanmıştır. Bunlar üzerine pulu yapıştırılmış olan mektupları gideceği yere kadar götürmektedirler. Yine eski adet üzere kendilerine mektup getiren postacıya bahşiş vermek adet olmuştur. Posta tatarı hem maaşı hem bu bahşiş sebebiyle zengindir. Fakat posta tatarları ekseri çok cömert insanlar olduğu için işlerinde, ellerinde servet tutan pek olmamıştır. Çok uzun da zaten yaşamadıkları rivayet ediliyor. Bu posta tatar teşkilatı Cihan Harbi sıralarında zannedeyim 1918'de kaldırıldı. Onun yerine artık bizim postacı dediğimiz resmi vazifeliler bu işi yapmaya başladı. Ama 1950'lere 60'lara kadar yine postanın sivil şahıslarla taşınması için devam etti. Çünkü kafi miktarda postacı memur yoktu. Yani Osmanlı Devleti'nin son ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında bitmez tükenmez savaşlar sebebiyle genç orta yaşlı nüfus öldüğü için pek çok hizmet sektöründe insan bulunamamıştır. Hatta meşhur mekteplere bırakın imtihanı, rica minnet talebe bulunamamıştır. Mesela hukuk mektebi her zaman kontenjanın altında talebeyle çalışmıştır, faaliyet eğitim göstermiştir. Varmış. Evet. Postacılıkta dediğim gibi sivil şahıslara ihale edilirdi. Adamın işi gücü var, çiftçi, şudur budur, ama mesela ihaleye girer, posta işini alırdı. Ek gelir hem de yapmış olurdu. Hem de zaten eski insanların zamanı da bol. Bu şekilde bu işi yapardı. Tabii posta Tatarlarının cemiyette ayrı bir folklorik yeri de var. Şimdi berberler biliyorsunuz mahallenin bütün bilgilerinin depolandığı bir merkezdi eskiden. Haftada bir, işte sakal tıraşı olmak için her gün tabii erkekler eskiden berbere giderlerdi, bazı erkekler. 15'te ayda bir saç tıraşı için. Hanımların kendi berberleri var. Burada bütün mahalle haberlerini bulabilirdiniz. Aynı zamanda sadece mahalle haberleri değil, şimdiki kadar televizyonun inkişaf etmediği bir devirde radyoda dinlenmiş bir haberin başka bürokrat bir müşterisi tarafından yapılan yorumu, radyo haberlerine ve gazetelere intişar etmemiş bir devlet icraatının haberinin berber vasıtasıyla öğrenmesi mümkün. Onun için berbere giden insanlar gerek sosyal çevreye gerek siyasi hayata ait pek çok malumatı alırdı. Benim çocukluğumda telefon manyetoluydu. Kasabalarda, şehirlerde değil ama kasabalarda çevirirdiniz telefonu. Santral çıkardı. Ona
yazdırdın.
Evet, bir şey derlerdi ismine. Santral değil de bir şey hanım. Neyse o çıkardı. O tabii sizi tanıyor. Kasabada tanınmamanız mümkün değil. Onlar zaten sesten artık herkesi tanımaya.
Zaten kaç tane telefon var bir yandan da değil
bir mi? Bir kaymakamın, iki savcının, üç öyle giderdi numaralarda. 4, 5, 6. Umumiyette 150 abone yoktu bile kasabalarda. İşte 111, 112 herkes birbirinin numarasını zaten ezbere bilir. Hatta numara bile söyleme. Sabahattin abiyi bağlar mısınız derdi. O zaten sizin hangi Sabahattin aradığınızı biliyordu. Üç tane Sabahattin varsa bile sizi her zaman konuştuğunuz Sabahattin'e bağladı. Enteresan bir münasebet vardı o santral kızlarla. Şimdi bu santral kızdı. Ekserisi kız. Erkekler de vardı ve ekserisi kızdı. Bunlar inanılmaz bilgi sahibiydi. Şimdi bir yandan telefonu bağlarken bir yandan size ayak üzeri o günkü malumatı verir.
Bu acaba konuşmaları dinlemekten mi kaynaklanıyor?
Biz öyle olduğunu düşünüyorduk. Nitekim öyle. Yani
çünkü duymak zorunda da olabiliyor bazen.
Bazen mecburen duyuyor, evet. Bağlarken açıldı. Bazen de hususi dinliyor, merak ediyor ne oluyor acaba diye. Kim evleniyor, kim yani telefonda, o zaman telefonda konuşmak pek adet değildi ama telefonda konuşacak pek çok bilgiyi siz o santral kızdan alma imkanına sahiptiniz. Ve ayak üzerinde muhabbet oldu. Dün size kim gelmişti, kim gitmiş falan filan. Üçüncüsü de postacılar. Postacılar eski statik, yeknesak hayatta çok renkli şahsiyetlerdir. Düşünün bir posta müvezziği. Bu posta müvezziği o hafta yakın köyleri, hatta belki kasabaları gezmiş, gelmiş. Sizin fevkalade yeknesak, her gün aynı geçen, aslında o kadar da değil ama kasabada posta müvezziği muazzam, uzaydan gelmiş bir adam gibi. Kim bilir neler neler oldu gittiği yerlerde. O, bir de ağzı laf yapan adam ekserisi öyle değildir. Berberler gibi değildir. Posta müvezzileri belki yorgunluktan, belki ketum adamlardı. Bunlar gittikleri yerden size haber getirirler. O muazzam bir şeydi. Duydunuz mu filanca yerde şöyle olmuş, filanca helen olmuş, filanca yerde yangın olmuş, filanca evlenmiş, filanca ölmüş. Bu posta müvezziğinin küçük kasabaya, köylerden ve diğer kasabalardan getirdiği haberlerdi. Onun için bu postacılar renkli şahsiyetlerdi.
Bir de tabii okuma yazma açısından da bakıldığında pek çoğu aslında mektubu teslim ederken aynı zamanda rica üzerine okurdu.
Evet. Posta müvezzilerin ekserisi okuma yazma bilirler. Eskiden okuma yazma nispetinin bu kadar fazla olmadığı veya en azından mektup okumanın kolay olmadığı bir devirde bilhassa hanımlar bu mektubu getirmişken evladım bari okuyuver derlerdi. Bir de tabii bulunduğunuz köyden, mahalleden, kasabadan birine mektup okutmaktansa postacı okutmak daha güvenlidir. Postacı daha güvenilir bir şahsiyet. Ne de olsa yabancı.
Ama olduğu gibi okur
olduğu
yani.
Gibi okur,
ya da kimseye bir şey söylemez.
Söylese de yani çok nadir bir ihtimal. Ama yakınınızdan birisinin eğer mektupta mahrem bir şey varsa öğrenmesini pek istemezler. Onun için postacılar aynı zamanda da okuma vazifesi yaparlar. Bu postacılar tabii devamlı gidip geldikleri için posta götürdükleri evleri tanırlar, bilirler. Onlarla aralarında bir irtibat doğar. Bununla alakalı aşk hikayeleri falan anlatırlar. O ayrı bir mesele. Ve tanırlar herkesi. Hatta vaktiyle şimdiki gibi değil, postalar zarfların üzerine adresler öyle saçma sapan yazılırdı ki postacı tanırdı. Yani ben çok mektuplaşırdım gençliğimden beri. Yani postacı belki de çok bize mektup gittiği için normalde bulunmayacak bir adreste beni bulmuş getirmiş olurdu çok zamanlar. Ben hayret ederdim.
İsminizden mi?
İsminden. Yani o muhtemelen bir yere gidiyor, tahminen bir yere geliyor, dağıtım merkezlerinden oluyor bunlar. Ve postacılar muazzam insanlardı. Sırtlarında meşin çantalarıyla lacivert elbise. Hatta bizim çocukluğumuzda onun şarkısı bile vardı. Bak postacı geliyor diye çok meşhurdu.
Çocukça.
Şimdi postacı gene var. Fakat tek yaptıkları iş fatura götürmek. Yani
pek artık, sevilmiyorlar şimdi.
Şimdi pek sevilmiyor. Biz severdik. Postacı bizim evin adamıydı. Hem de biz biraz ona da ikramda bulunurduk ki. Yani
zamanında. Herkes öyleydi ama sanki postacı özellikle az geldiği zamanda işte bir su ikram etmek, evde pişen bir şeyi yedirmek.
Zaten öyle mutlaka mi? Ayak üzeri konuşuldu. Şimdi bizim o vaktiyle çocukluğumdaki postacılar gözümün önüne geliyor. Onlarla konuşmak, mutlaka bir şey ikram etmek. Dediğim gibi zaten çok sık geliyorsa size zaten, bir de eskiden mektup çeşitleri vardı. Şimdi posta kutuları var evlerin. Normalde normal mektubu posta kutusuna atıyor. İki çeşit normal mektup var. Bir normal mektup diyelim 10 kuruş. Bir de paraviyon. Uçak ile var. Üzerine onun zarfları ayrıdır. Kırmızı, mavili.
Çizgileri.
Bundan da iktifa etmezsiniz. Üzerine bir de etiket yapıştınız. Paraviyon hava yoluyla diye. Eğer o mektup zarflarından yoksa elinizde, onlar pahalıdır, mutlaka o etiket yapıştırılır. 11 kuruş verirsiniz ona. O biraz daha çabuk gider. Yani öbürü bir haftada gidiyorsa bu 6 günde gider. Bir de taahhütlü mektup vardır. Taahhütlü mektup için ayrı bir form doldurursunuz. Onu kasiyer, postanedeki memur mühürler. Bu sizde durur. Mektubun başına bir şey gelirse bununla en azından hak iddia etmeniz lazım. Bu biraz daha pahalıdır. Bir de iadeli taahhütlü vardır. Bunun için iki tane form doldurursunuz. Biri sizde kalır. Biri üzerine zımbalanır. Bunu alan imzalar ve size gelir bu tekrar.
Ulaştığına
dair görürsünüz imza. Ha, tamam, ben bunu Ayşe teyzeye göndermiş. Ayşe teyzenin imzası var. Ve bu biraz daha pahalıdır eskiden. Onun için iadeli taahhütlü de mutlaka size gelirdi. Bir de eskiden telgraf çok yaygındı. Şimdiki gibi telefonun herkeste olmadığı, olsa da hızlı haberleşmenin bulunmadığı zamanlarda şehirler arası konuşmak birkaç güne mal olurdu. Telgraf vardı. Eski insanlar çok telgraf çekerlerdi. Günde birkaç telgraf çektiğimiz olurdu. Onun için bizim yazı yazma kabiliyetimiz inkişaf etmiştir. Ben fikirlerimi ve öğrendiklerimi çok kısa cümlelerle, ki bu bize gazetede çok yardımcı olmuştur, yazma kabiliyetini kazandım. Şimdi SMS ve tweet yazmada da aynı şey var malum. Şimdi telgrafta her kelime para olduğu için ve kelimeler uzunsa iki para olduğu için siz asgari ve kısa kelimelerle azami meram anlatma mecburiyetindesiniz. Yazardık şu kelime fazla, bu kelime fazla.
Bunun yerine bu.
Adresleri bile kısaltırdık. Çünkü her bir kelime ayrı paradır. Ve bunu telgrafçıya yazdırırdık, parasını öderdik ve bu çekilirdi. Tabii telgraf hemen giderdi. Yani bir gün içinde telgraf giderdi umumiyetle. Muazzam bir şey bu. Yolcu göndereceksiniz. Yolcu gelecek. Hastanız var, ölüm var.
Bu yakın zamanda da sadece düğün var.
Düğün var. Bunlar da mutlaka telgraf çekilirdi. Yani zaten telgraf geliyorsa ya bir misafir geliyor ya bir misafir gidiyor. Ya ölüm var ya hastalık ya düğün. Yani %90 budur. Başka telgraflar da oldu. Bir haber telgrafı falan ama ekseri bu. Bunu da postacı getirirdi. Onun için postacı günde en azından bazı evlere mutlaka bir kere, haftada 2-3 kere uğrardı. Bu sebeple postacı evin adamı gibiydi.
Bunun dışında biraz da bahşiş alırdı galiba değil mi? Mektubun çeşidine göre.
Şimdi tabii telgraflardan, çünkü çabuk getiriyor ya, telgraflardan. Bir de çok tabii mektubu alan kimse zaten hislerini mutlaka belli ediyor. Beklediği bir mektupsa zaten postacı onu biliyor.
Üzerinde asker çünkü, mektubuysa mesela değil mi?
Zarfın üzerinde zaten biliyorsunuz. Şimdi mektup yazan yok, nereden bilecekler? Sağ alt köşesine, ki biz mekteplerde de bunu okurduk, alıcının ismi yazılır. En alta şehir büyük harflerle yazılır. Eğer aynı şehirdeyse şehir yazılır. Mesela İstanbul'sa şehir dersiniz. Yani şehir içinde şehir bir yere. Için. İstanbul'u yazmazsınız. Sol üst kenarına gönderen yazılır. Fakat ben arkaya yazardım bunu. Neden? Çünkü eğer adresinizi birisi muhafaza etmek isterse o daha kolaydır. O üçgen yapıştırılan yer, kesmek daha kolay. Oraya yazardım ben. Tabii kimin, niye yazıyorsunuz isminizi? Adreste bulunamazsa geri gidecek.
Tabii bir de kimden geldiğini de değil
görüyor
mi?
Üstünde. Görüyor. Bazısı yazmazdı ama o çok bilinenler için. Tabii o postacı onun kimden geldiğini biliyor. Karşıdaki asker mektubu bilmem. Gurbetten gelen mektuplar zaten, adamın Almanya'da çocuğu var. Almanya'dan geliyor mektup. Karşıda bayram ediyor. O zamanın şartında. Şimdi insan da bunu anlayamazlar. Tabii bu gözü de bir şey görmüyor. Yani elinde ne varsa belki postacıya verecek. Postacıların maaşları çok değil. İşleri de çok. Biliyorsun sabahtan başlar. Düz yerlerde bisikletleri vardır. Eskişehir gibi, Erzincan gibi, Konya gibi yerlerde. Ama Ankara, İstanbul gibi yerlerde bisiklet ne mümkün? Yaya sabahtan çıkar, akşama kadar sırtında meşin çantasıyla onları dolaştırır. Ama dediğim gibi postacı zamanın en mühim vazife yapan insanıydı. Haberleşmenin ne kadar emniyetli olduğunu düşünün. Ve de mektupları ben hayret ederdim. Yani çok uzak mıntıkalar, bazen geç 10 gün, 15 gün mektubun ulaştığı olurdu çok uzak mıntıkalardan. Ama zaten insanlar buna alışıktı. Yani bu benim mektubum en az 3 günde gider. Mektup en az 3 günde giderdi. o zaman. Hı hı. Yani bir kere bunu göze alacaksınız.
Bir gün buradan çıkacak, bir gün yolda kalacak, bir gün de gittiği
evet, İstanbul'a
şehirde dağıtın.
Gönderiyorsanız İstanbul'dan Ankara'ya %100 3 gün. Daha doğuya gidecekse 4, 5, 6, 7 olabilir. Eğer bu bir köy, kasaba, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerse 15 günü bulurdu. Yurt dışı mektupları da böyleydi. Bir haftadan fazla sürerdi. Ama biz tabii çok mektup yazmış bir milletiz. Klişe zaten mektuplarımızdır. Bana çok da mektup yazdırırlardı. Konu komşu hanımlar, yaşlı teyzeler. Ben zaten hemen bilirdim. Evladım bizim oğlana bir mektup yaz derdim. Ben hemen kıymetli oğlum Ethem nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanız Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Bizleri soracak olursanız hamdolsun iyiyiniz. Burada havalar iyi. Sizin orada havalar nasıl?
Buraya kadar
bunu
yazarsın.
Ben zaten baştan yazardım. Arkadan teyze muradını söylerdi. Biz onu kendi edebiyatımızla, güzel yazımızla şeye uydururduk. Arkasında daha ne yazayım? Herkese selam ederim. Gözlerinizden öperim. İşte küçükse büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Yapar.
Evdeki en küçük çocuğun eli çizilir.
El çizilir, yollanır. Veya işte bazı daha hafif şeylerdi. Kestane kebap, acele cevap gibi şeyler falan. En altta imza. Bunun için çizgili kağıtlar vardır. Mektup kağıtları. Onu önce ikiye katlarsınız. Bir tarafına, sonra bir tarafına yazarsınız. Daha çok yer alıyor çünkü. Yani mektup ortadan ikiye katlarsanız 1, 2, 3, 4 yaprak ediyor. Sanki daha çok yazıldığı düşünülürdü.
Halbuki mekan.
Aynı kağıt ama işte arkaya yazdığın zaman bazen arkaya çıkar, yazı zor okunur falan filan. Neticede mektup yazan bir nesildik ve burada posta hizmetleri muazzam vazife görüyordu. Posta hizmetlerinin 1980'li yıllarda Türkiye'de zirveye çıktığını söyleyebiliriz. İhtilalden sonra gerek Turgut Özal'ın haberleşmeye verdiği ehemmiyet, gerekse PTT teşkilatının başına getirdiği emekli bir asker de olsa vizyon sahibi bir kimse tarafından posta hizmetleri, ki o zaman telefon, telgraf, her şey aynı yere bağlıydı. Şimdi ayrı biliyorsunuz. O zaman posta, PTT zaten posta, telgraf, telefon. Üçü aynı idare ediliyordu. Şimdi ayrıldı ve şimdi hiçbir kargo yoktu. Sadece posta paket de taşırdı. Kitap taşırdı. Paket taşırdı. Mesela kitap yollayacaksınız. Kenarını açarsanız çok ucuza giderdi. Gazete gönderirdi. Gazeteler abone olunurdu. Bütün gazetelere. Gazete abonesi geceden aboneye verir. Sabahleyin elinizde olurdu. Aynı şehirde basılmışsa. Başka şehirse ertesi gün. Ama o zaman için ertesi gün de geç değildi. Yani yakın tarihti. Ondan sonra yavaş yavaş artık teknolojinin ilerlemesi, telefonlarla, şunlarla, bunlarla posta hizmetleri giderek azaldı. Ne şimdi telgraf çeken var, ne mektup yazan var, ne de postacılar artık hayatımızın ehemmiyetli birer parçası. Her şey biraz daha mekanize oldu.
Teknolojiye galiba yenilen
meslekler. Kimin senin aklına gelmezdi postanın bu şekilde bir şekil değiştireceği, kimsenin o zaman aklına gelmezdi.
Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.